أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Peygamberimizi tanımak, peygamberle beraber olmak, onun dünyasına girmek. Bu aslında bir sevgi, bir ilgi işi. Yani herkes için kolay ama ilgi kuramayan herkes için zor. Mesela okuyor adam hadis kitabını. Orada bir büyük H harfi görüyor. Arapçasında da kendi başına bekleyen bir ha. Anlamıyor tabi ama normal değil mi? Her iş öyle değil mi sizce? Mesela tefsir kitapları kendine ait terimler, hadis kitapları kendine ait terimler içerir. Mesela rivayet kelimesini siz hadis kitabında, tefsir kitabında görmeseniz, bir başka yerde görseniz işte öyle rivayete göre al bakalım aslı var mı? Yani ala rivayetin fi elsinetin nas derlerdi eskiden. İnsanların rivayet ettiğine göre, insanların dilinde dolaştığına göre aslı var yok hesap etmeyin gibi. Sanki hikayet gibi, hikaye ediliyor ki gibi sanki. Öyle değil. Orada rivayetin farklı bir anlamı var. Mesela aynı şeyi siz tıp kitapları içinde düşünebilirsiniz ya da hukuk kitapları. Yani her bölüm, her kitap kendine özgü özel kavramlar, özel kelimeler kullanır ya da kelimelere özel anlamlar yükler. Bir adam ömründe hiç futbol nedir, top nedir, top oynamak nedir, stat nedir, stadyum nedir görmemiş. Arkadaşlarının teşviki biraz da galeyana gelmiş, şöyle iç dünyasında kabaran iştahla stada gitmiş. Yüzlerce değil. Binlerce diyesi gelmemiş, milyonlarca insan toplanmışlar. Hep bir ağızdan bağırıp çağırıyorlar, hop oturup hop kalkıyorlar. Ortada da şöyle saymaya çalışmış, 20 kadar adam bir yuvarlağın peşinde koşuyorlar. Hani köyde de çocuklar, kasabada da çocuklar koştururlar ya top dedikleri, işte öyle yapıyorlarmış. Canı sıkılmış, bu ne menem şey demiş ya. Kim salmış bunları buraya? Bir tane topun peşine 20 kişi... Olmaz öyle şey. Arkadaşlarına hissettirmeden sıvışmış. Doğru çarşıya. Almış 21 tane daha. Gelmiş, fırlatmış sahanın ortasına. Alın lan demiş. Hepiniz kendiniz oynayın, ne kavga ediyorsunuz? Adamın dünyasına göre düşününce ne kadar yerinde değil mi? Frikik, penaltı, taç, maç. Bunları ne bilsin adam? Bilmek zorunda değil veya bilmek zorundadır onu tartışmıyorum. Ama kendine özgü bir dili var değil mi her şeyin? Bülbül yuvası deyin ya da dilber dudağı. Eskiden kıllı kurt ya da filiz ediyorlardı. Ay ayol el işini getir de kulaç kuralım diyenleri duyar mısınızdır belki. Evet onlar da ayrı bir dil kullanıyorlar. Kulaç kurmak mesela. Evet adamın biri büyük şehirleri görmemiş. Hep dağda yörük yaşamış. Ya da bazen şehire inse de minik bir kasabanın küçücük bir çarşısında ihtiyacını görüp gitmiş. Ama bir büyük şehir kocaman bir çarşı bir pazar görmüş ki aman Allah'ım insanlar kaynıyor sanki. Koşanlar, koşturanlar, bağıranlar, çağıranlar şöyle biraz yüksek bir yere çıkmış, bakmış insanların haline ne kadar acayip, ne kadar garip bir haldeler. Ne arıyorlar bu insanlar, acaba ne peşindeler, ne oluyor ki acaba derken aklına gelmiş ben de arasam. Şöyle bakmış ayaklarının ucuna orada bir toplu iğne görmüş. Kaptığı gibi kaçmaya başlamış. Arayın arayın, bulan buldu ve kaçıyor bile, siz çok bulursunuz diye de bağırıyormuş. Evet adam ne bilsin pazarda ne arandığını? İnsanlar belki de ana rahminden çıktı pazara, bir kefen alıp dönecek mezara ama bunun bilincinde değilse kendilerince aramaya çalışıyorlar tabii. Başka biri konuşurken kulak veriyorsunuz, statik diyor, dinamik diyor, kolon diyor, kalas diyor filan. Acaba ne anlama gelir ki? Tabii onun dünyasına girmek zorundasınız. Acaba ne demek istediğini, ne demek istemediğini, neler söylediğini nasıl bilesiniz? Hatta aklıma geldi bir örnek. İki ayrı dünyada farklı anlamda kullanılan bir kelime, çalışır kelimesi. Marangozlar dünyasında bir şeyin çalışması ağaç için kullanılır. Şöyle eğilip bükülmesi. Hani önceden yaşmıştır, ıslakmıştır, bir tarafa ağzı kaymış, bir tarafa burnu kaymıştır hesabı, o düzlüğünü kaybetmiştir. Arkadaş, iyi ama bu kalınlıkta çalışır, bu incelikte çalışır olmaz, zapt etmek zorundayız diyen bir marangoza göre çalışırın anlamı bu. Ama bakıyorsunuz bir doktor arkadaşınızı ziyarete gitmiştiniz, oraya şöyle farklı kıyafette, daha bir tertipli, düzenli görünmeye çalışan, bütün haliyle nezaket sanki saçan etrafına, gayet nazik ve kibar konuşmaya cidden özen gösteren birisi giriyor. Elinde kocaman bir çanta. Şöyle kenara ilişiyor nazikçe, rahatsız etmemek için sanki elinden gelen her şeyi yapıyor. Derken bir fırsatını bulup diyor ki çalışabilir miyim? Siz marangozlar dünyasından gelmiştiniz. Çalışmak ne demekti? Bir taraflarının bir şekil eğrilmesi, yani gereğinin ötesinde eğri büğrü olması, yoksa bu adamda eğri büğrü mü olacak demenizin anlamı yok. Çünkü bu bir ilaç firmasının temsilcisi oraya ilaçların tanıtımı için gelmiş. İşte onun için çalışmak tabiri kullanıyor. Yegah dese birisi, hayır dese öteki dügah, olmadı segah, vay çargah, bir de pençgah. Ne anladınız? Anlamak zorunda da değilsiniz ama ben şunu anlatayım size. Sünneti anlamak için aslında sünnetin dünyasına girmek gerekiyor. O zaman anlaşılması çok kolay. Zaten aleyhissalatü vesselam anlaşılır konuşmamış mı söyleyin. Siz 5 yaşında, siz 6 yaşında bir çocuk olsaydınız peygamber döneminde, dil probleminiz olmasa ya da yine aynı, şimdi kullandığınız dili kullansaydınız, Medine'desiniz, Mescid-i Nebevi'ye götürüyor sizi birisi elinden tutmuş olarak. Allah'ım ne saadet. Yani peygamberin yanına gidiyorsunuz, o konuşacak siz dinleyeceksiniz, o oturacak siz bakacaksınız, o size bakacak siz onu seyredeceksiniz. Ne kadar muhteşem bir tablo değil mi? İşin bu yönü evet öylece. Ama ikinci bir yönü var. O konuşacak, siz dinleyecek ve anlayacak mısınız? Anlama imkanınız var mı dersiniz? Ama siz hani Arapça bilmiyordunuz. Tamam, yanınızda sizi götüren adam onun kullandığı kelimelerin sizin dilinizde ne anlama geldiğini anında size tercüme ediyor. Hem ki şerhli bir tercüme, anlamaz mısınız? Anlarsınız tabii, niye anlamayacaksınız ama bir gün gidince anlamayabilirsiniz. İkinci gün görseniz fark edemeyebilirsiniz. Ama onunla beraber olmak zorundasınız. Bakıyorum, ilkokul denilen o okula, aslında ilkokul ondan önce de bir okuldu değil mi? Bir anaokulu, bir de ananın okulu, ana kucağı vardı herhalde. Yani ilkokula giden çocuklar ünite kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyorlar ama yerinde kullanıyorlar yerine göre. İşte biz de aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün dediklerini, o dünyaya girsek onun gibi olmaya, onun yakını olmaya, onun atmosferinde bulunmaya, onunla yan yana olmaya çalışsak anlarız elbette. Fakat biz aynı dünyanın insanı olarak anlamayı zorlaştırıyoruz. Öyle değil, peygamber anlaşılır konuşuyor aslında. Allah'ın kitabı da öyle, mübindir. Apaçıktır, nettir. Yani ayat ve beyinat olarak ifade edilen ayetleri biz neden açıklamaya çalışıyoruz öyleyse? Öyle değil, ben onların anlaşılmaz olduğunu iddiasıyla size anlatmak istemiyorum. Yani o ayetlerin bende oluşturduğu anlamları sesle düşününce siz duyuyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedikleri bende nice fikir çağrışımları oluşturuyor. O bir şeyler söylüyor, ben bir şeyler hatırlıyorum. Benim dünyamın bu bölümü yıkık meğer ya da şurası yapılmalı, bu fazladan olmuş, burası eksik, burası noksan, burası çok güzelmiş, burası fevkalade. Ben bunları anlayıp kendi kendime kendimin muhasebesini yapıyorum da, İşte o hadislerin ne demeye geldiğini anlarken siz de benim ne anladığımı anlamaya çalışıyorsunuz. Gerçi ne fark eder, ben ne anlarsam bana ait. Siz ne anlarsanız o da size ait olacaktı. Hadi ciddi bir niyet edelim. Peygamberimi anlamaya çalışalım. Herkes desin ki ben peygamberimi anlamak zorundayım. Yani öyle anlamak zorunda olanlar, yok ben peygamberimi anlamadan, ben kitabımı bilmeden, ben dinimi tanımadan, ben Allah'ımı bilmeden, tanımadan, öğrenmeden de iyi bir Müslüman olurum diyenler, yani biraz yük olacak belki onlara ama bir zahmet Allah rızası için ciddilerse bana da o yolu haber versinler. Aslında bu iş biraz bizi yoruyor gibi. Çünkü öğretenimiz yok. Bu anlamda hocamız yok. Bu anlamda bilenimiz yok. Bu anlamda elimizden tutacak kimse yok. Eğer sorumlu değiliz de kendi kendimize, Hristiyan alemin ruhbanlıktan kendilerini kendi kendilerine sorumlu kıldıkları gibi yok yere biz din uydurup sorumlu kılmışsak, bundan bizi kurtarsınlar lütfen. Ama değilse, öğrenmek zorundaysak yapmak için, dinimizi öğrenmek zorundaysak, dünyamızı öğrendiğimizden daha fazla yapmak zorundaysak, o zaman onlar ne isterlerse yapsınlar ama bana engel olmasınlar sadece. Bakalım. Çok kolay anlaşıldığına inandığım hadislerden okuyoruz. Hangi hadis zor anlaşılır mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an konusunda diyor ki, İkra'ul Kur'an me'telefet aleyhi kulubukum ve izah teleftum fakumu an. Kur'an'ı onunla kalpleriniz bütünleştikçe okuyun. Anladıkça, tamam ya Rabbi, evet ya Rabbi, anladım ya Rabbi, fark ettim ya Rabbi, uygulayacağım, gereği gibi yaşayacağım ya Rabbi diyebildikçe okuyun. Ama bunu diyemediğiniz noktada mısınız? İhtilafa mı düştünüz? O ayet sizden ne istedi, size ne yükledi, ne bekliyor sizden fark edemediniz mi? Geçin oradan diyordu ya. Sonraki ayetler anlatacak. Daha sonra siz onu anlar hale geleceğiniz için, yani okumaya, öğrenmeye devam ederseniz, onun bilincini kazanacağınız için takılı kalmayın diyordu ya. Hadislerde de haydi haydi aynısını yaparız. Anlayabildiğimizi anlar, anlayamadığımızı geçeriz. Sonraki hadisler, sonraki ayetler anlatır diye. Ya da Allah karşımıza bir anlayan çıkarır da o bizi anlatır diye. Söyleyin. Bugüne kadar neyi tam anladığınızı iddia ediyordunuz. Gerçekten mi? Ya sizden daha bir iyi anlayan çıkarsa ki çıkıyor elbette. Ne yapıyorsunuz o zaman? Ha, siz tamdı. Bu sefer tamın tamı çıktı. Daha sonra bir tam, onun da tamının, onun da tamı çıkacak. Bu biter mi öyle? Her bilenden bir bilen vardır elbette. Her ustadan bir usta olduğu gibi. Ne yapalım? Buna göre insanlar anladıklarını tam bilmesinler. Dolayısıyla yeterli fark etmesinler. Ben anladım, bittim, tamam, bundan ötesi yok demesinler. Ama mevcut anladıklarıyla amel etmeye çalışsınlar. Anlamalarını sürdürsünler. Başka ayet ve hadislerle diyalog kursunlar. Onlar hayatlarını düzenleyecek elbette. Mesela Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den hadisler öğrenelim diye açtım. Buhari'de bir hadis karşıma çıktı. Kitabul Edep 1. bölüm. Ebu Amr Eşşeybani'den. Diyor ki, ben Ebu Amr Eşşeybani'den duydum. Şöyle diyordu. Bana şu evin sahibi haber verdi. Dedi de eliyle Abdullah bin Mesud'un evini işaret etti. O şöyle dedi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Özel bir merakları var. Titiz davranıyorlar. Kimden duyduklarını, nasıl, hangi ortamda, hangi atmosferde duyduklarını özel haber vermeye çalışıyorlar. Sanki dinleyenlerin şüphelenmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü anlattıkları dindir. Din şüpheyle ortadan kaybolur, biliyorlar bunu. Yani hadisin ravisi İbni Mesud, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bir hadis rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselama sormuş Abdullah İbni Mesud, amellerin hangisi Allah'a daha sevgilidir? Vaktinde kılınan namaz. Sonra hangisi? Sonra ana babaya iyilik etmektir. Peki sonra hangisi? Allah yolunda cihat. İbni Mesud, bunları bana peygamber söyledi. Daha fazlasını sorsaydım elbette bana yine haber verecekti dedi. Anladınız mı? Ben eminim. Herkes benim anladığım kadar anlamadı. Benden daha çok anlayanlar, ben gibi anlayanlar, benden daha az anlayanlar oldu. Peki ben bu hadisi 2 saat anlatsam yine aynı olmayacak mı? Çünkü mesela 100 kişiyi toplayın bir salona ama değişik ortamlardan getirin. Zengin ve fakiriyle, genç ve ihtiyarıyla, kadın ve erkeğiyle, anne ve baba olanı, ana baba olmayanıyla, deden nene yanında büyüyeni, torunu olanıyla, falan memleketin, filan sahil kentin, filan modern ülkenin, filan dağ memleketinin insanıyla değişik alanlarda farklı mesleklerde 100 kişi toplayın. Onlara ben bir saat fedakar ve cefakar anne anlatsam. Söyleyin, herkes aynı anneyi anlar mı? Zannetmiyorum. Çünkü anne konusunda herkes farklı eğitim aldı. Herkes kafasında kendi annesinin merkezinde bir anne modeli oluşturur. Hatta kimileri bunun mümkün olmayacağını anlarken, kimileri her cümleye kafa sallar. Evet, doğru, evet, doğru katılıyorum. Benim annem de öyle demeye başlamaz mı? Ama ben aynı kalabalığa bir saat mükemmel bir abdest nedir onu anlatsam, herkesin hemen hemen anladığı abdest aynıdır. Hadi bakalım anlatılan abdesti yaparak, yaşayarak gösterin denilse neredeyse herkes aynısını yapar. Çünkü anne konusunda ayrı eğitim alan herkes abdest konusunda aynı kelimelere yüklemişler anlamı. Burada da öyle. Bu ve benzeri hadislerden anlaşılanlar aslında herkesin o ana kadarki dininin gereği değil mi? Öyleyse daha iyi anlamak için benim bugüne kadar öğrendiğim bir yöntem ben tekrar size sunuyorum. Kur'an ve sünneti kafaya takacaksınız. Kur'an okuyacak, sünnet okuyacaksınız. Bir daha okuyacak, bir daha okuyacaksınız. Olmadı diyecek, tekrar okuyacaksınız. Oldu madem bir daha okuyacaksınız. Meal okuyacaksınız bir haftada bitirecek, sonra 2000 hadis öteki haftada bitirmiş olacaksınız. Bitti demeyecek, tekrar üçüncü hafta bir meal, sonra bir 2000 hadis daha okuyacaksınız. İşiniz çok, çok yoğunsanız sayıyı azaltmayacaksınız. Ama çaresizseniz, imkansızsanız gücünüz kadar sorumlusunuz. İyi bilin ki gücünüzü siz değil, bu konuda bir bilen tespit etsin. Siz malınız, mülkünüz konusunda gücünüzü siz tespit edebiliyorsunuz. Ama bedeniniz, sağlığınız, sıhhatiniz konusunda gücünüzü bir başkası, evinizin üstüne bir kat daha çıkacağınızda evinizin gücünü bir başkası tespit ediyor. Aa, bu konuda da siz eğer tam yetkili değil, güçsüz olduğunuzu iddia ediyorsanız bırakın bir başkası tespit etsin. Siz herhalde bugün okuma seviyenizin birkaç katına kadar çok daha rahat okuyabilecek insanlarsınız. Buna göre tekrar dönüyorum. Hep meal okudunuz, hep hadis okudunuz. Ne oldu? Dini anlamaya başlayacağınız güne erdiniz. Artık haftada bir sayfalık Kur'an bölümünü 5 tefsirden bilgisini alıp en az 5 defa anlatmaya başlayın. Siz ha? Siz ne oluyorsunuz da öyle anlatacaksınız öyle mi? Din anlatmak kim siz kim dalga mı geçiyorum zannediyorsunuz? Öyle değil. Din öğrenmeye başlıyorsunuz. Birilerine siz hava atmak için anlatmayacaksınız. Siz bitirdiniz de başkaları kaldı değil. Siz öğrenmek için anlatmak zorundasınız. Kime mi? Nerede yaşıyorsanız, çevrenizde kim varsa, anne babanıza, oğlunuz kızınıza, karınız kocanıza, hiç kimse mi yok, yapayalnız mısınız, dışarıya çıkma imkanınız yok mu? Sandalyeniz, koltuğunuz, kanepeniz var mı onları anlatın. Aynanız var mı? Çok güzel, ayağa kalkın karşınızda size. Bitmedi bir kere, sonra lavabonun başında size. Sonra oturduğunuz yerde size, sonra ayağa kalktığınız yerden yürürken, sonra otururken, sonra kalkarken size, siz kendi kendinize anlatın. Yani gündemde tutun. Başka bu işin yolu yok ki. İnsanlar eğer öğrenmek istiyorlarsa dillerini almalı bu işi. Yani kafalarını almalılar. Hayatlarını onunla düzenlemek için hep onunla sabah akşam gündüz gece beraber olmalılar. Bir de belki dördüncü bir madde olarak bunu birilerine söylerken kendilerini sağlama yaptıklarını unutmamalılar. Yani bilenlere de anlatmalı ama bilmeyenlere zaten anlatmalılar. Bir hadis daha okuyorum. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir adam geldi de, Ya Resulallah, benim güzel hizmet ve ülfet etmeme insanlar içinde en layık ve en haklı olan kimdir diye sordu. İnsanlar var, hizmet etmek istediğim, benden hizmet bekleyen, hizmet etmek zorunda olduğum, benim böyle bir görevli olduğum bir gerçek. Böyle insanlar var. Ülfet etmem gerekiyor, sevmem, yaklaşmam gerekiyor. Üzmemem gerekiyor. Kim? En layık olanları. Anandır. Sonra? Anandır. Sonra? Anandır. Sonra? Dördüncü de, sonra babandır diye cevap veriyor aleyhissalatü vesselam. Ne dersiniz? Anlaşılmadı mı? Evet, herkese göre değil belki. Yani hemen birisi, Allah kimseyi tabi öyle imtihan etmesin. Annesinin kafirliği, babasının hainliği gözünün önüne gelince ben ha, Ben mi onlara itaat edecekmişim demesin. O kural dışı bir konu. Mesela İbrahim aleyhisselam babasına istiğfar edeceğine söz vermişti. Hatta Allah bir kere istiğfarına izin bile vermişti ama sonra dedi ki peygamber bile olsalar ana babaları müşrik oldukları ayan beyan kafir ölünce artık onlara istiğfar yoktur demedi mi? Bu onun dışında bir konu. O anlatılmıyor. Anne Müslüman, baba Müslüman. Yani onlara ülfet edecek, onlara muhabbet edecek, onlara hizmet edeceğiz. Ama hizmet onların günahlarına destek olmak değil elbette. Yani İslam dini sadece bir tek bu hadis değil. Başka hadisler de var. İşte bu noktada bana şöyle itiraz etmeyin. Bak sen bunları hatırlıyorsun, biz bunları bilmiyorduk. Demek ki senin bize anlatman gerekir demeyin. Çünkü hadi bir hadis daha söyleyelim de onunla ilgili de bildiklerimizi haber edeyim. Hemen çok kısa. Abdullah bin Amr'dan bir adam peygambere geliyor. Ben cihada gidiyorum deyince aleyhissalatü vesselam senin annen baban var mı? Evet diyor o zat. Aleyhissalatü vesselam öyleyse sen önce onların rızaları yolunda çalış dedi. Peki öyleyse annesi babası olanlar cihada gitmesin. Gerisi anayı babayı kaybetmişse hepten hayatı bitirmiş zaten gitsin onlar ölsün. Bu anlama gelir mi bu? Özel bir durum gibi anlaşılmıyor mu? İşte siz de ondan dolayı benim anlatmamı söylüyordunuz değil mi? E alın bir cevap da benden o zaman. Yani siz söylersiniz de ben bilmiyor mu olacağım? Evet doğru siz ben kadar düşünemediniz. Çünkü ben olaya bir farklı baktım diye benim anlayışıma muhtaç olduğunuzu zannettiniz. Ama söyleyin Allah aşkına ben Allah'ın torpilli kulu muyum? Yani ben bu dini öğrenmek istiyorum Allah bana imkan veriyor da Allah size imkan vermiyor mu? Vermez mi yani? Öyleyse ben bu konuda size göre biraz farklı düşünebilme imkanına sahipsem, siz de bir başka konuda benden daha güzel düşünme imkanına sahip olursunuz. Yeter ki samimi olalım. İnanmıyor musunuz siz? Siz samimi olarak Allah'ın dinini öğrenmek isterseniz Allah size imkan tanımayacak mı? Ben şahsen ben ve siz adına gerçekten buna inanmak zorunda olduğumuzu bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Abdullah bin Amr'dan Aleyhissalatü vesselam, büyük günahların en büyüğünden birisi kişinin anasına babasına lanet etmesidir buyurdu. Kendisine orada bulunanlar tarafından ya Resulallah insan anasına babasına nasıl lanet eder denildi. Aleyhissalatü vesselam o kimse birisinin babasına söver o da karşılık olarak onun babasına söver. Yine o kişi birisinin anasına söver o da karşılık olarak onun anasına söver buyurdu. Demek ki anaya babaya itaat, anayı babayı dinlemek gerekiyor. Onlara hizmet hürmet etmek gerekiyor. Ama analar babalar isyan isterlerse bu mümkün değil. Başka türlü söyleyeyim. Anne ve baba, anne baba olduğu için ve ben onun evladı olarak yani onun çocuğu olduğundan dolayı Allah anaya babaya itaat et dediği için itaat modelini Allah belirleyerek hizmet ve hürmet edilmeli. Lafı uzattım mı? Bir daha özetleyelim. Kesinlikle her evlat anasına babasına itaat etmelidir. Kesinlikle her kadın kocasına itaat etmelidir. Kesinlikle her küçük büyüğüne saygı duymalıdır. Kesinlikle her asker komutanına itaat etmelidir. Kesinlikle her grubun üyesi grup başkanına itaat etmelidir. Ama itaat modelini ne ana, ne baba, ne koca, ne reis, ne başkan, ne biri, ne öteki, ne falan, ne filan ayarlayamaz. Ancak Allah belirlemelidir itaat modelini. Allah'ın dediği gibi Allah adına Allah'tan dolayı bir itaat. O zaman anam kim, babam kim, nola ki kim ne yaparsa yapsın. Ben Allah'ı memnun etmek, ona kul köle olmak için, onun dediğini yapmak için görevlerimden biri olarak da anama babama itaat edeceğim. Yani Allah'ın dediğini yapabilmek adına. Nafi İbni Ömer'den haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Üç kişi beraber yürürlerken onları yağmur yakalıyor. Hemen dağdaki bir mağaraya meyledip sığınıyorlar. Arkasından iyi mağaraya sığındılar da iş bitmiyor ki. Birdenbire mağaranın ağzına dağdan kocaman bir kaya yuvarlanıp düşüyor ve mağaranın ağzını tamamen kapatıyor. İtekleseler mümkün değil. üçü birden yapsalar, hadi Allah bismillah deseler, yine yerinden devinecek bir taş değil. Çaresiz, işi Allah'a havale etmek zorunda oldukları gündeme geliyor. Ama ne kadar güzel. Darda kalınca, zorda olunca Allah'a gidenlere kızıyoruz öyle mi? Ya o zaman da gitmeseler ne yapacaktık? Ramazan'ın sonuna yaklaşıyoruz diyoruz. Neredeyse edebi müsaade etse söyleyecek kimi konuşanlar. Bakın cemaat, burayı ne kadar dolduruyorsunuz görün. Bayram namazından sonra da isterim. Değilse yapmayın böyle. Neredeyse gelmeyin diyecek. Aa, ya Ramazan'da da gelmeselerdi, ya Cuma'da da uğramasalardı insanlar ne yapacaktık demek gerekmez mi? Anlatan adına ama dinleyen adına tabi rica edeceğiz, tekrar tekrar söyleyeceğiz, etme diyeceğiz, eyleme diyeceğiz elbette. Aynı şekilde oğlundan bir sıkıntısı oluyor adamın, kızından bir derdi oluyor. Hem öyle bunalıyor ki gözyaşı ekmeğine katık oluyor. Aslında göz isyan edemediği için kan akıtacak yerde yaş akıtıyor. Korkunç bir ızdırap, müthiş bir bunalım. E dönüverseler ya Allah'a, ya Rabbi ne ettik de böyle oldu, sana döndük, sana geldik, senden af diler, kurtuluş dileriz deseler ya, öyle değil, o zaman bile akıllarına gelmiyor insanların, hep başka başka yorumlar, başka başka sebepler arıyorlar. Af için, af dilemek için modellerden birini bu hadis bize öğretiyor. Mağaraya saklanıyorlar, mağaraya sığınıyorlar derken bir kocaman kaya parçası düşüyor, önlerine düşüyor, mağaranın ağzı kapanıyor. Bunun üzerine onlardan biri diğerlerine, riya ve şöhret isteği olmaksızın, sırf Allah rızası için yapmış olduğunuz amellere bakın da, onları anmak suretiyle Allah'a dua ediniz, umulur ki Allah mağaranın kapısını bize açar diyorlar. Gösteriş için değil, duysunlar diye değil, şöhret için değil, makam mevki elde etmek için değil, sadece Allah için yaptığımız amelleri hatırlayalım, yani böylece Allah'a bir nazlanalım diyorlar. Böyle bir yol var mıymış? E varmış meğer. Çünkü bir insan göstermek için birileri duysun diye öyle amel ederse, Allah da haşa kıyamet günde Allah korusun biz öyle olmayalım diyecekmiş ki böyle insanlara, sen insanlar duysun diye yapmıştın, duydular da daha ne istiyorsun? Ya da sen insanlar bilsin konuşsun diye yapmıştın, bildiler konuştular da daha ne istiyorsun denilecek ve cehenneme atılıverecekmiş o insanlar. Bu üç kişi böyle anlaşıyorlar, birbirlerine böyle tavsiye ediyorlar. Şöyle kendi dünyanızda sırf Allah için yaptığınız amellere bir bakın. Eğer böyle bir şey varsa onlarla Allah'a bir nazlanıp yalvaralım. Allah korusun, Allah kurtarsın diyorlar. Bu teklif üzerine onların biri şöyle dua etmiş. Allah'ım, gerçek şu ki benim yaşlı, ihtiyar ana ve babam var. Çocuklarım da vardı. Ben sürü otlatarak onları geçindirmeye, onları harcayacağım malı mülkü elde etmeye çalışırdım. Akşam sürüyü otlaktan döndürüp onların yanına getirdiğim zaman süt sağar, çocuklarımdan evvel ana babama süt içirirdim. Şu da bir gerçek ki bir gün otlak bana uzak oldu da ben ta akşam oluncaya kadar sürüyü getirememiştim. Geç vakit geldiğimde onları uyumuş buldum. Sağıp getirdiğim sütü onlara içirmek için yine onlarla birlik, onlardan sonra çocuklarıma getireceğim sütü yine getirmiştim ama baktım ki annem babam uyumuş. Sağdığım sütü kapıyla getirip baş uçlarına bekledim. Ha şimdi belki birazdan uyanırlar diye onları uykularından uyandırmaya kıyamadım ve bekledim. Onlardan önce çocuklarıma süt içirmeyi de istemiyordum. Çocuklar ayaklarımın dibinde açlıktan sızlanıyorlardı. İşte o gece sabah oluncaya, fecir doğuncaya kadar Benim halim böyle dikilmekle, onların hali de uyumakla devam etti. Ben bekledim, onlar uyanmadılar. Gerçekten sen her şeyi bilen, beni de bilensin. Ben bunu sırf senin rızanı istemek için yapmıştım. Bundan dolayı bizim için bir bölüm açıver de, şu taşı kaldırıver de, oradan hiç olmazsa gökyüzünü görsek, buradan çıkma imkanı ver ya Rabbi diye dua ediyor. Allah onlara gökyüzünü görecekleri kadar bir bölüm açıyor. Annesi varmış, babası da var. Sürüsü var, otluğa götürüyor. Akşam gelince süt sağıyor, annesini ve babasını doyurmak istiyor. Ama onlar uyumuş, başında bekliyor. Önce onlara içirmek istiyor. Çocuklar istiyorlar önce, yok diyor, önce anam babam. Ağlıyorlar belki çocuklar. Sonra bekliyor sabaha kadar, ama çocuklar da bekliyor. Söyleyin, yani yoksa bu bir zulüm gibi mi geldi size? Olur mu öyle şey demeye başladınız mı? Sabi çocuklar, küçücük çocuklar açlıktan kıvranırken ne oluyor bu adama da neden anası babası için bu işi yapıyor? Yani söyleyin, hangi çocuk doyunca ağlamıyor? Hangi çocuk ne zaman ağlamıyor? O zaman ağlatmadınız. Ya da anneniz babanız adına çocuğunuzu tercih ettiniz. Peki anladık, ama bu iş ne zamana kadar sürecek? Bu bir kural değil mi? Şöyle mi yani bu adamın yaptığı, öyle mi anladınız? Ben anam babamı memnun etmek için, eğer benden isterlerse çocuğumun gözünü oyar ikram ederim, kalbini dağıtırım, ciğerini parçalarım, efendim etini keserim, budunu keserim, kızartırım, pişiririm, yediririm. Öyle mi demek istiyor bu? Ben hiç öyle anlamadım. Yani özelleşen bir durum var burada. Allah'a dua konusunda özelleştirilen anne baba sevgisi, anne baba saygısı. Öyle anlaşılmadı mı sizce? Çocuklar değil önce olan, önce anne baba. Öyle olmalı zaten. Önce anne baba olmazsa, önce çocuk olunca zaten anaya babaya sıra gelmez ki bilirsiniz. Bakın çevrenize. Siz anne babaysanız size sıra gelmediğini, siz çocuksanız ana babanıza sıra gelmediğini görmüyor musunuz? Öyleyse önce anne baba, sonra biraz taş kenara çekiliyor. İkincileri de şöyle dua ediyor. Allah'ım, gerçek şu ki benim bir amca kızım vardı. Ben onu erkeklerin kadınları sevmekte oldukları sevginin en şiddetlisiyle seviyordum. Yani bir kadın olarak, bir beden olarak, bir kadın sevgisi olarak bütünüyle, her şeyimle, bütün vücudumla seviyordum. Bir keresinde ondan onu istedim. Beraber olmak, cinsi beraberlik istedim. O, 100 dinar getirmedikçe olmaz diye dayattı. Ben bu parayı kazanmak için çalıştım. Nihayet 100 dinarı topladım. Sonunda amcamın kızına bu 100 dinarla kavuştum. Tam iki bacağı arasına oturduğum zaman o, "Ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork. Yaratıcı kudretin bekaret mührünü nikah hakkı yerine getirmeden açma," dedi. Ben de onu çok sevdiğim halde bu sözü üzerine kendisinden kalkıp ayrıldım. Allah'ım, sen şüphesiz bilmektesin ki ben bunu sırf senin rızanı aramak için yapmıştım. Bunun hatırına buradan bizim için bir bölüm daha açıver de kurtulma imkanımız olsun. Hem istiyor hem vazgeçiyor. Ama iyi öyle mi? Evet, istemesin ama anlayınca da vazgeçsin insanlar. Kötülük istemesinler. 1000 yıllık şarap peşinde koşup elde edince kırmasınlar öyle mi? Madem ki 1 yıldır peşinde koşuyordun, yeni bulmuştun, 10 milyar da 1 milyara almıştın, boşa gitmesin hiç mi diyeceksiniz? Hayır, fark edince kırsın, atsın elbette. Kadın peşinde koşmasın, amcasının kızıyla zina etmek için planlar kurmasın, bunun için gurbet gurbet dolaşmasın, 100 dinar toplamasın, güzel bunlar, ama bilmeden yapmış, aklı başından bir karış yukarıda bu işi icra etmek için koşmuşsa, fakat son anda fark etmişse, olsun artık bitti bu iş, ben şimdi bu naneyi yiyeyim, şimdi ben bu haltı işleyeyim, ondan sonra tevbe ederim demesin, o anda vazgeçsin, Bitsin bu iş desin. Evet, Allah için yapsın ama insanlar günaha bir karış kala vazgeçebilsinler. Bilmem ifade edebildim mi? Ben ikinci duadan bunu anladım. Ya Rabbi, günaha bir karış kalmıştım. Hemen, azıcık. Hiçbir engel yoktu görünürde. İmanımdan başka engel yoktu. Sadece sana imanımdan dolayı vazgeçtim. Karşılığında lütfunu istiyorum ya Rabbi. İşte öyle demiş adam. Onlar için Allah biraz daha açıvermiş kayayı. Üçüncüleri de şöyle dua etmiş. Allah'ım, ben 16 ritl olan bir farak ölçeği pirinç mukabilinde bir işçiye ücretle tutmuştum. O işçi işini bitirdiği zaman bana hakkım olan ücretimi ver dedi. Ben de ona hak olan ücreti arz ettim. Fakat işçi ücretini bıraktı, henüz daha almadı. Sonra bırakıp gitti, uzaklaştı. Herhalde işi çıktı dedim. Ya da bir işi oldu gidip gelecek dedim. Ya da bilmiyorum ne oldu dedim ama işçi ücretini benim yanımdan alıp gitmemişti. Yani ücret yanımda kalmıştı. Ben de onun pirincini her sene tekrar tekrar ekip çoğalttım. Nihayet onun parasıyla bir sürü sığır topladım. Bir de çoban tuttum. Bir müddet sonra o işçi bana geldi, birkaç sene sonra. Allah'tan kork, bana zulmetme, hakkımı bana ver dedi. Ben de ona, git şu görünen sığırları ve çobanı al dedim. O, Allah'tan kork, benimle alay etme dedi. Ben ona, ben seninle alay etmiyorum, bu sığırları ve çobanları al dedi. O da bunları alıp gitti. Sen şüphesiz bilmektesin ki, ben bu işi sırf senin rızan istemek için yapmıştım. Bunun hatırına, kayanın kalan kısmını da açıver ya Rabbi diye dua etti. Allah da onlara o mağaranın ağzını kapatan kayayı açıverdi. Onlar da kurtuldular. Ne yapmış bu adamlar? Tekrar dönüyorum. Anne baba adına özen göstermişler. Anne baba hakkına. Dikkat etmişler. Çocuklarını ana baba yerine koymamışlar. Yani üzerlerinde hak sahibi, söz sahibi makama çocukları getirmemişler. Çünkü aleyhissalatü vesselam Cebrail'in sorusuna kıyamet alameti olarak böyle bir cevap vermişti hatırlarsanız. Kendi doğurdukları çocukları kendileri üzerine tanrı edinenler. İşte o zaman kıyameti beklesinler gibi anlıyordum ben o hadisi. Burada da benzer bir dua var. Yani önce anam babam bildim ve bunu sen dedin diye yaptım. Ne anam biliyordu ne babam, çünkü uykudaydılar. Hiçbir şeyin farkında bile değildiler. Ama ben onlara saygımda kusur etmemeye çalıştım. Sırf seni memnun etmek için. İkincisi, günah aramak kalmıştı. Sırf senin için vazgeçtim. Hiçbir engel yoktu. Karşımdakinin de engeli yoktu. Üçüncüsü de, evet, birinin hakkını yiyebilirdim. Hiçbir şey demeyebilirdi. Sadece onun ücretini kenara bırakıp, 10 yıl önceki parayı ya da geçmez paraları onun avucuna tutuşturabilirdim. Bir çıkına sarmış, bir cüzdana koymuş, onun için bekletmiş olabilirdim. Ama ben sadece onun hakkıdır, onundur diye seni memnun etmek için yaptım ya Rabbi. İşte sen bunun karşılığında nazlanıyorum, duamızı kabul ediver, şu sıkıntımızdan bizi gideriver ya Rabbi diye dua etmişler. Aklıma geldi. Ben sesli düşüneyim. Siz benimle beraber isterseniz düşünün. Ne dersiniz? Üç arkadaş olarak siz de bir mağaraya yağmurdan, doludan, tehlikeden sığınıp şöyle kendinizi orada korusun diye beklediğiniz dönemler var mı? Olmadı mı cümlem? Başka türlü sorayım. Siz, karşınızdaki ve diğerleri, zaten üç kişiyiz biliyorsunuz. Sen, ben, bizim oğlan. Ben, sen ve ötekiler, üçümüz. Bir sıkıntı dünyasında bir mağaraya sığınma ihtiyacı hissetmişiz. Köşeye büzüşmüş, ne yaptığımızdan haberimiz yok. İşte öyleyken üzerimizde kapanmış mı? Yani çıkma ihtimalimiz de kalmamış mı? Kayayı iteklemeye, mağarayı aşmaya imkanımız kalmamış değil mi? Peki söyleyin, hadi dua edelim de bu korkunç ortamdan, bu zulüm ortamından, bu karanlık ortamdan, bu kriz ortamından ya da bu ekonomik, sosyal, siyasal, bireysel, toplumsal ve aileyi ferdi saran eğitim ve hukuk alanındaki bütün karmaşadan Allah'ın bizi kurtarması için dua edelim. Ne diyeceksiniz? Özbenliğinize dönün. Kendi kendinize kalın, kendi iç dünyanıza dönün. Sırf Allah için yaptığınız sadece Allah'a aittir diye siz ona kulluk olarak icra ettiğiniz ne gelecek aklınıza? Bir tane mi? İkincisi bile yok mu? Hatta bir de mi yok diyeceksiniz. Allahu Ekber, bu nasıl kulluk öyleyse? Gösteriş için mi yapmıştınız kimilerini? Yo, ama adet olsun diye değil mi? Ne anlamı var o zaman? Neden öylesiniz? İşte bize bir dua modeli öğretiyor galiba bu hadis aynı zamanda. Muğire'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah sizlere analara isyanı, verilecek borcun men edilip verilmemesini, verilmeyen bir şeyin alınmasını, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kıldı. Ve yine Allah sizler için dedikoduyu, çok soru sormayı ve mal zayi etmeyi kerih gördü. Tekrar okuyorum. Gerçekten Allah bize haramlar kılıyor ve mekruhlar, kötüdür diye kerih gördüğü şeyler ortaya koyuyor. Bunlardan biri analara isyan. Anneye isyan etmek. Peki anneye itaat edince o cehenneme doğru gidecekse diye anlamayın hemen. Yani sizin anneniz, belki de biraz da kocanızın annesi hatta. Hiç mi yani Allah'a yarar, peygambere yarar teklifte bulunmuyor size? Hiç mi iyi tarafı kalmamış? Yoksa siz onu adam yerine koymadığınız için mi arada bir sürtüşme başlamış? Onu her zaman anne yerine koymadığınızdan dolayı mı farklı? Ya da o kendi kafasında tanrısallık iddiaları var, rububiyet ve uluhiyet iddiaları var da onun için mi sizden istedikleri anlamsız, dine, imana, İslam'a aykırı şeyler? O zaman neden eğitmiyorsunuz? Bu kadar yanlış birisi ise, bu kadar hatalı birisi ise neden ananıza karşı böyle müstahni davranıyorsunuz? Yok, ne dediğini dinlerim, ne yaparsa yapsın beni ilgilendirmez diyorsunuz. Oysa o sizin ananız değil mi? Öyleyse anaya isyan haramdır. Yani Allah'a isyan dışında sadece helallar konusunda anayla geçinmek emri var. Verilecek borcun men edilip verilmemesi, verilmeyen bir şeyin alınması da haram. Borcumuz var, vermiyoruz. Aslında bize vermemiş birileri zorla alıyoruz. Hele Müslümanlar bu konuda ne kadar da acemi. Karşıdakinin cebinde bir şey görmeye görsün. Bana bu muydu vereceğin yoksa filan diye başlıyorlar. Elini almasın bir kalem, bir yazı için zorunlu. Aa, buydu değil mi bana vereceğin? Elinde tesbih görmesin insanlar. Masada veya kitaplığında veya arabasında, torpido gözünde bir yerlerde insanlar bir şeyler taşımasınlar. Sanki ağzıma bizi layık görmedin galiba diyesim geliyor onun adına. Benden istediklerinden demiyorum bunu. Yani karşıdaki adamı layık görmüyorlar herhalde o güzel eşyaya. O güzel hep onda olmalı. Bazıları çok meraklıdır öyle. Her güzel, her iyi onda olmalı. Bir de kız çocuklarını diri diri gömmekten Allah haram kılmış. Kız çocukları diri diri gömülmesi. Peki bu eskiden de ama bitti mi? Yani şimdi insanlar diri diri gömüyor mu artık? Bitti mi böyle bir adet? Peki dün insanlar kum çukurlarına ya da kuyulara atıyorlarmış kız çocuklarını. Şimdi kız oğlan karışık kim olursa olsun toplum bataklığına atıp gömüyorlar mı dersiniz? Ayrıca Allah dediydi, diyecekti demekteydi. Yani ben şöyle dediydim, o böyle dediydi. Allah böyle dedi, peygamber böyle dedi ama ben de böyle diyorum. Peki sen ne diyorsun, ondan sonra kimler neler söylüyor gibi işi lafta bırakmayı, soru sormayı ama çok, istemeyi ama çok, yetersiz görmeyi ama her şeyi, çok çok istemeyi, çok çok sormayı, öğrenmek için değil, sormuş olmak için sormayı, bir de malı kaybetmeyi, zayi etmeyi, boşa harcamayı, kulluk kastıyla değil, iş olsun diye, şöhret olsun diye, öyle olsun diye harcamayı Allah kerih görmüştür. Ebu Bekir'in kızı Esma'dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında annem beni özleyerek ziyaretime gelmişti. Ebu Bekir'in hanımı yani. Ben peygambere anamla ilgilenip onu kabul edeyim mi diye sordum. Peygamber evet onunla ilgilenip iyilik eyle buyurdu. Bu hadisi bize rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne dedi ki, Yüce Allah o kadın hakkında şu ayeti indirmiştir. Mümtahine 8. Sizinle din konusunda savaş etmemiş, sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyilik, onlara adaletle muamele etmenizden Allah sizi men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları, dengeli davrananları sever. Yani bir insanın annesi kafir bile olsa, yeter ki İslam'ı ortadan kaldıran kafir olmasın, yeter ki Müslümanlarla savaşan kafir olmasın, yeter ki Müslümanları yerinden yurdundan kovan, süren, çıkaran, öldürmek, yok etmek isteyen kafir olmasın, ona yine iyilik etmek zorundayız. Dinimizi bozmayan iyilik sınırında. Ebu Hureyre'den, ben diyor aleyhissalatü vesselam'dan işittim, şöyle buyuruyordu. Her kimi rızkında kendisi lehine bollatma yapılması ve ecelinde yine kendi lehine geri bırakılma yapılması sevindirirse, o kimse hısımlarıyla ilgilenip hısımlık bağına ekleyip dursun. Arapçanın tercümesi olunca lafı döndürdük. Şimdi bizim kullandığımız dille ifade edelim. Kim ki rızkının bollaşmasını istiyorsa, yani rızık konusunda bir bolluğa ermek istiyorsa, kasasındaki paranın miktarının artmasını istiyorsa diye anlamıyorum. Kesesindeki paranın miktarı çoğalsın, 50 milyar da 51 milyar, 55, 100 milyar, 155 milyar olsun derdine düşsün demiyorum. 10 tane koyunum vardı, 110 tane olsun derdinde değil. Sayısal olarak madde planında materyalist bir ölçüyle anlaşılmasından yana değilim. Ama kim ki rızık konusunda bir bolluğa ermek isterse, şöyle rahat ve huzur içinde olmak isterse, bir de ecelinin sanki geriye bırakılması konusunda bir sevinç peşindeyse insan, yani ha ecel geldi geliyor diye sık boğaz edilmesinden yana değilse, ecel onu sık boğaz etmemişse, etmesin istiyorsa, ecel geriye gitsin, şöyle ben de rahat rahat yaşayayım, ecel konusunda, ölüm konusunda ben rahat ve huzura kavuşayım istiyorsa, hısım ve akrabayla ilgisini kesmesin, habire onlarla ilgilensin, gitsin, gelsin, görsün ve görüşsün diyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi sıla-i rahim denilen bu gerçek, demek rızıkta bir bolluk ortaya çıkaracak. Nasıl mı? Yani ne kadar çalışınca rızık ne kadar çok olduğuna kim ne söylüyor da ben buradan nasıl ifadesini kullanayım? Ama siz baştan söyleyin, ecel gelince ne bir saat ileri ne bir saat geri, işte o ayeti mi hatırladınız, ondan dolayı mı itiraz edeceksiniz? Hadi birlikte düşünelim, ne dersiniz? Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden birine göre, اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Evet, ecel geldi mi artık, tescil edildi, bitti mi? Ne bir saat ileri ne bir saat geri, bunu böylece biliyor, böyle inanıyoruz ama yine aynı Kur'an ayetlerinden ecel konusunda, ömür konusunda bir noksanlık ifadesinde kullanan Allah aynı Allah değil mi? Demek ki ömrün bir noksanlaşması, dolayısıyla zorunlu bir gerçek olarak artması da söz konusu olacaktır. Arttı, azaldı, eksildi, fazlalaştı, eklendi, çıkarıldı, yükseltildi, alçaltıldı, sonunda tescil edildi, tespit edildi mi, artık ecel geldi mi, ondan ötesi yoktur anlamına gelmez mi? Ben şahsen öyle anlıyorum. Kaldı ki siz ne kadar yaşayacağınıza zaten size belge verilmemiş olarak bir ömür sahibisiniz. Öyleyse bırakın, artmasını istiyorsanız efendim, sıla-i rahme devam edeceksiniz. Yani babanız ve çocuklarını, dedeniz ve çocuklarını, amca, dayı, hala ve teyze ve çocuklarını, öncelikle ama sonra Hazreti Adem'e kadar bütün babalarınız ve çocuklarını gücünüz yettiği kadar ziyaret etmeye çalışın. Kısa olsun, uzun olsun, hal hatır sorun, ilgilenin, yapacağınızı yapmaya, diyeceğinizi demeye çalışın ama onlarla beraber olmaya çalışın. Bir hadis daha okuyorum bu konuda. Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'ten, hısımlarla ilgilenmeyi kesen, üstelik bunu helal sayan kimse cennete giremez, cennete girmez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.